Ayrım 3.
3. Hem kralı hem de rutubetli bir sabahtı. Rutubetin dışarıda küçük yatak odamın penceresine yapışmış durduğunu görmüştüm. Geceliğin sabaha dek dışarıda ağlayan ecinliler pencere camını mendil niyetine kullanmışlardı sanki. Şimdi de rutubetin ortalıktaki seyrek otların, çıplak tümseklerin, ağaçların üstüne serilmiş durduğunu görebiliyordum. Yapraktan yaprağa salkımlanan kalın, kaba dokulu bir örümcek ağı. Yol üstündeki parmaklıklarla kapıların hepsi nemden yapış yapıştı. Sis de öyle bir yoğundu ki yol üzerinde bizim köyün yolunu gösteren o direğe çakılı tahtadan eli ancak dibine varınca seçebildim. Üzerinden sızan rutubet damlalarıyla bu sisler içindeki el beni zindan gemisine doğru iten bir heyula gibiydi. Bataklıklara varınca sis daha da koyulaştı. Ben kıpırtısız duruyordum. Son hızla oraya buraya koşuşturan ben değildim de çevremdeki her şey son hızla benim üstüme koşuyorlar sanırdınız. Bu da zaten rahat olmayan bir vicdanı daha da rahatsız eden bir şeydi. Köprüler, hendekler, kemerler sesin içinden birdenbire yanı başımda belirerek açıkça ''Bu çocuk bir başkasının etli pidesini çaldı. Durdurun şunu!'' diye bağırıyorlardı sanki. Yine birdenbire sığırlar bitiveriyordu önümde. Bel bel bakan gözleri, burun deliklerinden saçtıkları buharlarla ''Pazar ola küçük hırsız!'' diyorlardı. Boğazında boyun bağına benzer bir beyazı olan, duyduğum suçluluk duygusunun etkisinden mi nedir? Papazlara benzettiğim bir kara öküz bu arada beni öylesine uzun dik bir bakışla süzdü. Küt biçimli kafasını öyle bir ayıplarcasına yandan yana salladı ki kendimi tutamayarak ''Elimden başka bir şey gelmezdi efendim'' diye hıçkırdım. ''Kendim için çalmadım valla.'' Bunun üzerine öküz başını eğip burun deliklerinden bir buhar bulutu üfledikten sonra arka bacaklarını şöyle bir savurup kuyruğunu sallayarak ortadan yok oldu. Bu arada ırmağa yaklaşmaktaydım. Nicesine hızlı koşarsam koşayım ayaklarım ısınmak bilmiyordu. Buluşmaya gittiğim adamın bacağındaki demir gibi soğuk da benim bacaklarıma çakılıydı sanki. Cephaneliğin yolunu iyi biliyor sayılırdım. Bir pazar günü Joe ile gitmiştik oraya. Joe kağıtlarım çıkartılıp ona resmen çırak olduğum zaman bu kırlarda nasıl gezip tozarak ne alemler yapacağımızı anlatmıştı. Ne var ki siste yolumu şaşırdığımdan sonunda o cephaneliğin iyice sağına düşmüş olduğumu gördüm. Bu yüzden de ırmak boyunca çamurların berisindeki gevşek taşlarla gelgit direklerin arasından geri dönmek zorunda kaldım. Son hızla yol almaya çabalıyordum. Cephaneliğe çok yakın olduğunu bildiğim bir hendeyi tam aşmış, ardındaki yamacı tam tırmanmıştım ki karşımda yerde oturmuş bir adam gördüm. Sırtı bana dönüktü. Kollarını kavuşturmuş, uykudan ağırlaşan başı durup durup önüne düşüyordu. Ona hiç haber vermeden yaklaşıp kahvaltısını götürürsem daha sevineceğini düşünerek usulca ilerledim, omzuna dokundum. Dokunmamla yerinden fırlaması bir oldu. Ne var ki dünkü adam değildi bu, başka biriydi. Bir yandan bu adam da kaba saba paçavralara bürünmüştü. Ayağındaki koca demir parçası yüzünden topallıyordu. Soğuktan neredeyse donmuş, sesi boğuklaşmıştı. Kısacası her şeyle öbür adama benziyordu. Yalnız yüzü başkaydı. Bir de başında geniş kenarlı, yassı tepeli, fötür bir şapka vardı. Bütün bunları tek bir bakışta gördüm. Görecek başka fırsatım olmadı çünkü. Adam bana bir küfür, bir de yumruk savurdu. Yandan salladığı bu cılız yumruk beni ıska geçtiyse de onu sendelettiğinden neredeyse yere yıkıyordu. Derken adam koşmaya başladı. İki kez tökezlendi, sonra sislere karışıp görünmez oldu. Yüreğim ağzıma gelerek, bizim genç bay olsa gerek bu diye düşündüm. Neremde olduğunu bilseydim ciğerim de korkudan sancırdı sanıyorum. Neyse az sonra cephaneliğe vardım. Bir gün önceki adam gene oradaydı. İşte kendi kendini gene kollarıyla sarmış beş aşağı beş yukarı topallayarak beni beklemekteydi. Bütün gece kollarını hiç çözmemiş dolanıp durmaktan hiç vazgeçmemiş sanırdınız. Soğuk iliklerine işlemişti besbelli. Bir an donup kas katı kesilerek ayaklarımın dibine düşüverecek sandım. Açlıktan da gözleri dönmüştü. E'yi elimden alıp otların arasında kaybolduğu zaman bana öyle geldi ki tuttuğum çıkını görmese E'yi kıtır kıtır yiyebilirdi. Bu kez elimdekini almak için beni baş aşağı çevirmedi. Ayakta dik olarak bıraktı. Çıkınımı açıp ceplerimi boşaltayım diye bekledi. Şişedeki nedir oğul diye sordu. Likörlü şarap dedim. Adam cevizle üzümü çok garip bir yöntemle elinden kapan varmışçasına hapur hapur atıştırmaya başlamıştı bile. Bir yandan da soğuktan öyle zıngırdıyordu ki şişenin boynunu birbirine çarpan dişlerin arasında kırmadan tutabildiğine şaşıyordum. ''Sizi sıtma tutmuş galiba'' dedim. ''Bana da öyle geliyor oğul'' dedi. ''Kötüdür buraları'' diye ekledim. ''Bataklarda dolanıyorsunuz, sıtma yatağıdır bunlar, romatizma da yapar.'' ''Korkma.'' Bu illetler yakama yapışıp canımı almazdan önce karnımı doyururum ben. Birazcıktan şu yukarıki dar ağacına sallandıracaklarını bilsem gene karnımı bir sıkı doyurmaktan caymazdım zaten. Hem şu kör olası titreme nöbetinin de canını okuyacağım bak görürsün. Cevizle üzümü, kemiğin üzerindeki etleri, pideyi hep bir arada tıkınıp duruyordu. Bir yandan da bizi saran sisleri kuşkulu gözlerle süzmekten hiç geri kalmıyor, çoğu zaman duralayarak geviş getirmesini bile durdurmacasına çevreye kulak kabartıyordu. Şimdi de ırmak yönünden duyduğu ya da duyar gibi olduğu bir tıkırtı bataklardaki bir hayvanın soluması üzerine neredeyse yerinden sıçrayarak düşercesine ''Adamı aldatmazsın ya sen?'' diye sordu. ''Gammazlık etmedin, başka birini getirmedin ya.'' ''Yok efendim, Tanrı canımı alsın, valla. Kimseye haber verip peşine de takmadın ya.'' ''Yok, yok.'' ''Peki dedi adam, inandım sana. Zaten benim gibi bir sefile tuzak kuranlarla birlik etmem şu körpe yaşına yaraşmazdı ki canavarlık olurdu. Benim gibi peşimde kovalayanlardan kaçmak uğruna ecel terleri döken zaten yarı ölmüş bir sefil. İçinde duvar saati gibi çarklar varmış da saat başını çalmak üzereymiş gibi hançeresinde bir tıkırtı oldu. Adam o kaba saba ceketinin yırtık yenini gözlerinin üstünden geçirdi. Bu zavallılığı içime dokunmuştu. O sırada etli pideyi yemekte olduğunu görerek yüreğimi pekleştirdim. ''Afiyet olsun efendim, beğendiğinize sevindim.'' dedim. ''Bir şey mi dedin?'' ''Hoşunuza gittiğine sevindim diyordum da.'' ''Sağ olasın oğul, canıma değdi.'' İri bir hayvan olan köpeğimizin yemek yiyişini çok seyretmiştim. Şimdi köpeğin yemek yiyişiyle bu adamınki arasında belirli bir benzerlik bulunduğunu gördüm. Adam da hart diye keskin dişlemelerle koparıyordu lokmalarını, tıpkı bir köpek gibi. Sonra da lokmayı hemencecik çiğnemeden yalayıp yutuyordu. Bir yandan da sislerin arasından biri çıkıp yemeğini elinden kapacakmışçasına yan gözle sağa sola bakınıp duruyordu. Bu tehlikeyi kafasına sardırmış olduğu için yemeğinin tam tadını çıkaramayacağını düşünmekten kendimi alamadım. Bu yemeği bir paylaşan olsa hırlayarak onu da dişlemeye kalkabilirdi. İşte bütün bu yönlerden bizim köpeğe pek benziyordu. Bir süre söylemek istediğim şeyin yersiz kaçabileceğini düşündükten sonra çekinerek ''Ona bir şey kalmayacak diye korkuyorum.'' dedim. ''Bundan başka hiçbir şey alıp getiremem artık.'' İşte bu gerçeğin kesinliği yüzünden ona çok yediğini dokundurmak gereğini duymuştum ya. Dostum pidenin gevrek kabuğunu çıtırdatmakta olan gevelemesini o saat keserek ''Ona kalmayacak ne demek?'' diye sordu. ''O da kim ki?'' ''Hani şu genç bay? Hani sizin anlattığınız, sizinle birlikte gizlenen?'' Adam kahkahaya benzer boğuk bir ses çıkararak ''Ha şu'' dedi. ''O mu? Öyle ya, kumanya istemez o.'' ''İster gibiydi oysa'' dedim. Adam çiğnemesini durdurarak beni inceden inceye hem de son derece büyük bir şaşkınlıkla süzdü. ''Gibi miydi? Ne zaman? Şimdicik? Nerede? Nah şuracıkta diye elimle gösterdim. Biraz ötede. Başı önüne düşmüş uyukluyordu. Siz sandım önce.'' Adam beni iki yakamdan kavrayarak gözlerimin içine öyle bir bakış baktı ki eski niyeti yeniden depreşti de beni boğazlayacak diye korkmaya başladım. Tirir tirir titreyerek ''Üstü başı sizin gibiydi. Hani biliyorsunuz. Yalnız kafasında şapka vardı.'' diye açıkladım. Sonracığıma ''Şey, işte...'' Bu konuya kabalık etmeden değinmek için elimden geleni yaparak ekledim. Ona da tıpkı sizin gibi hem de aynı amaçla bir eye gerekiyordu. Dün geceki topları duymadınız mı? Adam kendi kendine ''Demek gerçekten top sesiymiş.'' diye mırıldandı. ''Şaşılacak şey, nasıl bilemezsiniz. Biz ta evden duyduk. Evimiz buradan çok daha uzakta. Üstüne üstelik de içerideydik.'' ''Bak anlatayım oğul.'' dedi adam. ''İnsan bu kırlarda yorgunluktan başı dönmüş, soğuktan canı çıkmış, boş mideyle dolaşırken gece boyu kulakların bunlar durur. Toplar atılıyormuş gibi gelir adama. Ona sesleniyorlarmış gibi gelir. Duymak ne demek? Askerlerin kendini kuşattıklarını resmen görür. Havaya kaldırılmış meşalelerin ışığında al al ışıyan üniformalarıyla. Numarasının okunduğunu, adının çağrıldığını duyar. Tüfek şakırtıları arasında komutlar yükselir. ''Hazır ol, silah çak.'' ''Tam üstüne nişan alın çocuklar.'' Eller yapışır yakana. ''Oysa hiçbir şey yoktur ortada. Anasını sattığım dün gece bir bölük değil 100 bölük gördüm ben. Peşime düşmüşlerdi. Yaklaştıkça yaklaşıyorlardı düzenli adımlarla. Rap, rap, rap yere batasıcalar. Top seslerine gelince kaç kez güpe gündüz sisler dalgalanıyormuş gibi geldi top gümbürtüsünden. Neyse sen şu adamı anlat bana.'' ''Dostum bundan öncekileri ben orada değilmişim de kendi kendine konuşurmuş gibi söylemişti. Şimdi bana dönerek dikkatini çeken bir şey var mıydı görünümünde?'' diye sordu. ''Bildiğimi kendim bile doğru dürüst bilmediğim bir şeyi anımsayarak yüzü pek kötü yara bere içindeydi.'' dedim. Adam kendi sol yanağına avcunun ayasıyla acımasız bir şaplak vurarak ''Bu yanı mı yoksa?'' diye sordu. ''Evet, o yanıydı.'' ''Nerede o?'' diyerek dostum son kalan birkaç lokma yiyeceği oboz ceketinin içine koynuna sokuşturdu. ''Hangi yana gitti? Göster bana.'' Tazı gibi peşinden gidip paçasını aşağı alacağım onun. Tanrı şu acıyan bacağımdaki demiri kahretsin. Oğul uzat şu eğiyi bana, gözünü seveyim. Sislerin öteki adamı hangi yönde yuttuğunu gösterdim. Dostum şöyle bir başını kaldırıp o yana baktı. Ama pis kokulu ıslak otların arasına çökmüş ayağındaki demiri deliler gibi törpülemeye başlamıştı bile. Beni de demirin sürtünmesinden berelenip kanlanmış olan kendi bacağını da unutmuş gibiydi. Öyle ki bacağını elindeki eğe gibi cansız bir nesneymişçesine tartaklıyordu. Bu çılgın telaşını gördükçe ondan gene korkmaya başlamıştım. Evden bunca zamandır uzak kalmış olduğum için de korkuyordum. Artık gitmem gerektiği söyledim ona. Oralı bile olmayınca en iyisi sessizce sıvışıp kaçmak diye düşündüm. Son baktığımda iki büklüm başını dizinin üstüne eğmiş, var gücüyle ayağındaki köstüğü eğiliyor, bir yandan da mırıl mırıl hem bu köstüğe hem de kendi ayağına lanetler okuyordu. Sislerin arasında son durup kulak kabarttığımda eğenin hala demire sürtünüp durduğunu duydum.